Ayrım 10. Kesişen Yazgılar Şatosu. Italo Calvino. Sayfa 120. Delilik ve yıkım üstüne 3 öykü. Bu pis ve yağlı kağıt parçalarının, usta ressamların tablolarını içeren bir müze, tragedyaların sergilendiği bir tiyatro, şiirlerle romanların bulunduğu bir kitaplık haline geldiğini gördükten sonra, kağıtlardaki gizemli figürlere ayak uydurmak için giderek yükselmek zorunda kalan sıradan sözlerin sessiz mırıltısı, artık daha yükseğe kanatlanmayı, daha gür kanatlı sözcüklerden, belki de bir tiyatro locasından duyulmuş ve tınısıyla tahtalarını kurtlar kemirmiş, gıcırtılı sahneyi saraylara ve savaş alanlarına dönüştüren sözcüklerden kanatları çırpmayı deneyebilir. Gerçekten de kavgaya tutuşan üç kişi şimdi bunu söyleyiverir gibi ağırbaşlı hareketlerle yapıyor ve üçü birden parmaklarıyla aynı kağıdı gösterdiklerinde öteki elleriyle ve türlü mimiklerle o figürlerin şöyle değil, böyle anlaşılması gerektiğini anlatmaya uğraşıyorlardı. İşte şimdi adı değişik dillere ve kullanım biçimlerine göre değişen kule, tanrının evi, şeytanın evi, kağıtta, elindeki kılıcı artık ağarmış olan gür sarı saçlarının arasına sokmuş, başını kaşır gibi duran genç adam, bir hayalet gecenin karanlığını yarıp nöbetçileri korkudan tir tir titrettiğinde Elsinore şatosunun mazgallı kulelerini tanıyor. Kırçıl sakalı, parlak miğferiyle zırhı, tarotların imparatorunu olduğu kadar adalet istemek üzere geri dönen ölü Danimarka kralını da andıran bir hayaletin yürüyüşü. Kağıtlar, genç adamın sessizce içinden geçenleri soru biçiminde dile getiriyor. Neden gömütünün ağır kapakları açıldı da, ölü gövden çelik zırhlara bürünüp, ay ışınlarını diken diken ederek, ay altı dünyamızı ziyaret ediyor? Korku dolu gözlerle, aynı kulede, cadıların imalı sözlerle dile getirdikleri kehanetin, bir nam ormanı, tepenin yamacından yukarı yürüyecek, değnek onlusu gibi dalları ileriye uzanmış, köklerini sürüyen ağaçlar bölük bölük ilerleyerek kaleye saldıracak ve tahtı zorbalıkla ele geçiren kişi bir kılıç vuruşundan doğan Macduff'un yine bir kılıç vuruşuyla kafasını keseceğini öğrenecek. Gerçekleşeceği Dusnenane şatosunu gördüğünü öne süren soylu bir kadın onun sözünü kesiyor. Böylece kağıtların uğursuz eşleşmesi de bir anlam kazanıyor. Kadın papa ya da kehaneti dile getiren cadı karı, ay ya da tekir kedinin üç kez miyavladığı, oklu kirpinin homurdandığı, çorbaya katılmak için akreplerin, kurbağaların ve çıyanların yakalandığı gece, çark ya da içinde fıkır fıkır büyücü kadın mumyalarının, keçi ödünün, yara sakılının, dölüt beyinlerinin, kokarca bağırsağının, boklu maymun kuyruklarının kaynadığı ve durmadan karıştırılan kazan. Aynı şekilde cadıların pis bulamaçlarına kattıkları en saçma sapan şeyler bile er geç bir anlam kazanıp seni ve mantığını ezip un ufak edebiliyor. Ama kule arkanasının titreyen parmağını uzatmış biri daha var. Yoksul ve sefil giysilerinde krallara yaraşır hiçbir şey olmayan bir ihtiyar. Kendini tanıtmak için olacak, öteki elinde kupa kralını tutuyor. İki soysuz kızı nesi var nesi yoksa almışlar. Başları taçlı, katı yürekli iki kadının resmini ve arkasından çöl gibi ıssız ay arkanasını göstermekle herhalde bunu söylemek istiyor. Ve şimdi elinde tuttuğu kağıdı da ondan almak istiyorlar. Sarayından nasıl kovulduğunun, surlardan dışarı nasıl bir çöp bidonu gibi fırlatılıp atıldığının ve azgın doğa güçleriyle baş başa bırakıldığının bir kanıtı bu. Sanki başka bir yurdu olamazmış gibi, dünyada dolu, fırtına ve gök gürültüsünden başka bir şeye yer yokmuş gibi, kasırga, yağmur ve rüzgarın ortasında yaşıyor, aklı da artık yalnızca rüzgarı, yıldırımları ve deliliği barındırıyordu. Üfürün yeller, yanaklarınız çatlayıncaya kadar, kasırgalar, çağlayanlar taşın, çan kulelerini sular altında bırakıp rüzgar güllerini boğun. Düşüncelerden daha hızlı, kükürtlü şimşekler, çakın, yıldırımlar, meşeleri devirin, ak saçlarımı tutuşturun. Ve sen gök gürültüsü, yer küreyi silkele, salla, dümdüz et, doğanın kalıplarını kır, insanlığın iyilik bilmez özünü taşıyan kromozomları darmadağın et. Sırtında kakım kürkü yerine bir keşiş cübbesi, keşiş arkanası, Aramızda büzülmüş oturan ve elinde fener, tek dayanağı ve deliliğinin aynası olan soytarısıyla deli arkanası, sanki hala bozkırlarda dolaşıp duran yaşlı kralın gözlerinden bu düşünceleri okuduk. Oysa önceki genç adam annesi Gertrude'la amcasının suçlu olduklarını öğrendiği için allak bullak olan ruh halini gizlemek ve intikam planını daha iyi düşünmek için deli arkanasında kendi oynadığı rolü görmüştü. Eğer ondaki sinir bozukluğuysa, her sinir bozukluğu bir yöntemi, her yöntemde bir sinir bozukluğunu içerir. Tarot kağıtlarının önünde mıhlanmışçasına oturan bizler bunu çok iyi biliriz. Hamlet'in bize anlatmak üzere olduğu öykü, gençlerle yaşlılar arasındaki ilişkilerin öyküsüydü. Gençler, yaşlıların baskısı altında ezilip güçsüzleştikçe, daha kesin bir aşırılığa ve ölçüsüzlüğe sürüklenirler ve hortlak gibi tepelerine dikilen anne baba düşüncesinden kurtulamazlar. Öte yandan onlar da, yaşlılarda az tedirginlik yaratmazlar. Gözdağı verir gibi kafaları öne eğik dolaşır, kin güder, yaşlıların çoktan unuttukları vicdan azabı ve pişmanlık duygularını yüzeye çıkarır, onların daha iyi bildiklerini sandıkları şeyi, yani deneyimi hor görüp küçümserler. Öyleyse bırakalım Hamlet, düşük çorabı ve burnuna dayadığı kitabıyla deli numarası yapsın. Yaş dönümlerinde insanlar zihinsel rahatsızlıklara eğilimli olurlar. Üstelik annesi onu kendinden geçmiş Ophelia'yı sayıklarken yakaladı. Aşıklar arkanası. Tamam işte, tanıyı koyup kara sevdaya tutuldu diyelim. Çıkalım işin içinden. Arada ezilen zavallı Ophelia'cık olacak. Onu gösteren ve sularda sona erecek yaşamını önceden bildiren kağıt, denge arkanası. İşte büyücü arkanası da bir cambazlar topluluğunun ya da gezgin oyuncuların sarayda bir gösteri sunmaya geldiklerini haber veriyor. Kralla kraliçeyi işledikleri suçla yüzleştirmek için bir fırsat bu. Oyun, kocasını aldatıp öldüren bir kraliçe hakkında. Acaba Gertrude kendisini tanıyabilecek mi? Claudius tedirgin olup kaçıyor. Artık Hamlet amcasının onu perdelerin arkasından gözetlediğini biliyor. Kılıcını çekip kımıldayan kalın bir perdeye bir kılıç darbesi indirip kralın işini bitirebilir. Bir fare, bir fare, dur hemen geberteyim. Ama nerede o günler? Perdenin arkasında saklanan kral değil. Keşiş arkanasının açığa çıkardığı gibi ihtiyar Polonius. Gizlice dinleme anına ebediyen çakılıp kalmış, pek de bir şeyi açığa çıkaramayan zavallı, beceriksiz casus. Sen de hiçbir şeyi beceremiyorsun Hamlet. Babanın öcünü alamadığın bir yana, sevdiğin kızı da öksüz bıraktın. Zaten senin huyundur, hep soyut düşüncelere kafa yormak. Para prensi seni boşuna, elinde dünya ötesi bir uyumun çizelgesi olan bir mandalaya, mandala, Budistlerin evrensel ve ruhsal gücü bir noktada toplamak için kullandıkları yuvarlak çizelge. Dalgın dalgın bakarken betimlememiş. O kadar uzun uzadıya düşünmeyen bir başka masa arkadaşımız, yani Kılıç Kraliçesi veya bir başka deyişle Lady Macbeth de keşiş arkanasını görünce allak bullak olmuştu. Belki de yeniden bir hortlak görüyor. Boğazlanarak öldürülen Bonko'nun, şatonun koridorlarında güçlükle ilerleyen, çağrılmadığı çölende baş köşeye oturan, dağınık saçlarından çorbaya kanlar süzülen kukuletalı gölgesini. Ya da bu kağıtta kendi kocasını, uykuyu öldüren Macbeth'i görüyor. Gece yarısı elinde bir fener, yastık kılıfını kirletmeye çekinen bir sivrisinek gibi yavaşça konukların odalarına giriyor. Elleri kanlı, yüreği kansız, onu bu sözlerle ayartıp kışkırtıyor karısı. Ama bu, onun kocasından çok daha kötü olduğu anlamına gelmiyor. İyi eşler gibi iş bölümü yapmışlar aralarında. Evlilik, iki bencil insanın karşılıklı birbirini ezmesidir. Bu yasal kurumun temellerindeki çatlaklar oradan başlar. Kamunun temel direkleri, bu özel barbarlığın zemini üstünde yükselir. Oysa az önce, bu keşiş arkanasında, gerçeğe çok daha uygun olarak, Kalleş Regan'la, Goneril'in yalanlarına kanıp haksız yere saraydan kovduğu iyi yürekli kızı Cordelia'yı, işte şimdi onun yüzünden kaybolan bir kağıt daha açıldı. Denge arkanası. Arayıp duran, aklını yitirmiş Krallıyar'ın kendisini gördüğüne tanık olmuştuk. Zaten bir baba ne yaparsa yapsın kızlarına yaranamaz. İster otoriter olsun, ister hoşgörülü, anne babalar asla teşekkür beklememeli. Farklı kuşaklar birbirlerine hep ters ters bakar. Salt anlaşmamak için konuşurlar. Mutsuz yaşamalarının ve düş kırıklığı içinde ölmelerinin suçunu hep birbirlerine atarlar. Cordelia nereye gitti? Belki de artık ne başını sokacak bir delik ne de sarınacak bir örtü bulamadan bu ıssız çöllerde dolanıp çukurlardan su içiyor ve Mısırlı Meryem gibi kuşların getirdiği darı taneleriyle besleniyor. Öyleyse yıldız arkanasının anlamı bu olabilir. Oysa az önce ellerindeki kan lekelerini boş yere yıkamaya çalışan ve gece yarısı çırılçıplak uyur gezer gibi dolaşan Lady Macbeth onda kendini görmemiş miydi? Daha neler? Kan kokusu öyle kolay kolay çıkmaz. O küçük elleri temizlemeye Arabistan'ın bütün kokuları yetmez. Bu yoruma Hamlet karşı çıkıyor. Dünya arkasında görüldüğü gibi kendi öyküsünde Hamlet tam Ophelia'nın aklını yitirip başında papatyalar, yün çiçekleri, ısırgan otları ve ağzı bozuk çobanların kaba bir at verdikleri ama utangaç genç kızların ölü organ dedikleri uzun çiçeklerden bir çelenk, saçma sapan çocuk şarkıları söyleyerek dolaştığı yere gelmişti. Şimdi öyküyü bitirebilmek için o kağıda gereksinimi vardı. 17 sayılı bu arkana da Ophelia kendini neredeyse saçlarını küf yeşiline boyayıp yosunlu dibe çekecek olan derenin saydam sularına bırakmıştı. Mezarlıktaki mezarlar arasına saklanmış olan Hamlet, elinde tuttuğu saray soytarısı Yori'nin çene kemiği kırık kafatasına bakarak ölümü düşünüyor. Para prensinin elindeki o yuvarlak şeyin ne olduğu şimdi anlaşıldı. İşi soytarılık olan biri ölünce deli arkanası, geleneksel törelere göre dışa vurumunu ve yansımasını onda bulan yakıp yıkma çılgınlığı, kendilerini bile korumayı beceremeyen prenslerle uyruklarının konuşmalarına ve davranışlarına karışır. Hamlet elini neye sürse büyük zararlara neden olduğunun bilincinde. Adam öldürmeyi beceremez mi sanıyorlar yoksa? Oysa becerebildiği tek şey o. Sorun şu ki hep hedefi şaşırıyor. Birini öldürmeye kalkışınca da yanlış kişiyi vuruyor. Bir düelloda çatışmış iki kılıç, kılıç ikilisi görüyoruz. Aynı gibi duruyorlar. Ama birinin ucu sivri, ötekinin düz. Biri zehirli, öteki tertemiz. Zaten ne olursa olsun, ilk olarak birbirlerini boğazlayanlar gençler olurlar. Daha iyi bir yazgıları olsa birbirlerinin kurbanı ve katili değil, akrabası olabilecek Laertes ile Hamlet. Kral Claudius kupaya bir inci attı. Aslında inci değil o. Yeğeni için hazırlanmış zehirli bir hap. Dur Gertrude, içme. Ama kraliçe susamış. İş işten geçti. Hamlet'in kılıcı en sonunda kralı delip geçti. Ama artık çok geç. 5. perde bitmek üzere. Her 3 tragedyada da bir savaş arabası hem utkulu bir kralın ulaştığını hem de perdenin kapanacağını haber verir. Norveçli Fortinbras, Baltık denizinde bir adaya çıkmıştır. Sarayda çıt çıkmaz. Komutan mermer heykellerin arasından ilerler. Ama burası bir ölüler evi. Bütün Danimarka, kral ailesi yerlere serilmiş. Ey züppe ve kibirli ölüm! Çıkışı olmayan mağarandaki hangi baloya çağırmak için? Gotha Almanağı'nın. Gotha Almanağı, Avrupa soylularının soykütüklerini içiren yıllık. Sayfalarını kağıt keseceğinle açar gibi bunca soylu kişiyi bir vuruşta öbür dünyaya yolladın. Hayır, Fortinbras değil gelen, Lear'ın yardımına koşmak için Manş denizini geçen Cordelia'nın kocası Fransız kralı. Kötü yürekli iki kraliçenin paylaşamadığı Peach Gloucester'in donanmasını sıkıştırıyor ama geç kaldı. Kafeslerinde oturmuş, kuşlar gibi cıvıldaşan ve kelebekler gibi gülüşen deli kralla kızını kurtaramayacak. İlk kez ailede biraz huzur hüküm sürüyor. Şu parayla tutulmuş katil azıcık geç olsa bari. Oysa tam zamanında çıka geliyor. Cordelia'yı boğazlıyor, Lear de onu boğazlayıp şu sözleri haykırıyor. Niçin bir at? Bir köpek, bir fare yaşıyor da Cordelia soluk almıyor. Artık sadık kent düküne de şu son dilekte bulunmak kalıyor. Parçalan ey yürek, yalvarırım parça parça ol. Eğer şu arabadaki Norveç ya da Fransa kralı değil de İngiliz ordusunun başında hileyle ele geçirilen tahtını geri almaya gelen İskoçya kralıysa, o zaman Macbeth en sonunda şu sözleri söylemek zorunda kalacak. Güneşin gökte dikilip durmasından usandım. Artık dünyanın söz dizimi bozulsun. Oyun kağıtları, kitabın sayfaları, yıkım aynasının tuzla buz olmuş parçaları birbirine karışsın diye bekliyorum. Kitabın sonu. 2 Ekim 2013. Sayfa 127.